8. Ayrım.
Anne şaşkın bir durumda benimle birlikte kapıyı açmaya indi. Oturduğumuz kat 4. kattaydı. Hanımı 3. katta durdurdum. Ben aşağıya inerken 2. kattakiler kapıyı açmışlardı bile. Demek onların da ziline basılmış. Başınız sağ olsun demişlerdi. İlk sözleri bu olmuştu gelenlerin. Bu sözü kapıda değil merdivenlerde söylemişlerdi. Anne duydu bu söylenenleri. Herkes ağladı. Yücel uyanmamıştı. Uyandırmadık. Ben çıkıp gittikten sonra uyanmış. O zaman haberi olmuş. Sinirsel rahatsızlık geçirmekte Yücel. Mezarlıkta foto muhabirleri vardı. Hangi gazeteden olduklarını bilmediğimiz için dışarı çıkmalarını istedik, çıktılar. Biz arabaya binerken uzaktan birkaç resim çektiler. Daha önceden Cebeci mezarlığında arkadaşları Taylan Özgür'ün mezarının yanında alınmış 3 mezarı biz de yer alacaktık, olmadı. Vasiyetleri böyleydi. Taylan'ın yanına gömülmeyi istiyorlardı. Olmadı. Kısmet değilmiş. Mezarlık müdürü çok efendice davrandı. Çay ısmarladı bize. Avutmaya çalıştı bizleri. Mezarlık görevlileri de çok düşünceliydiler. Belediye memurlarının üzüntüleri de yüzlerinden belliydi. Bilgiler, belgeler. Deniz mahkemeye düşmüş. Avukatı ben olaydım. Malatya'da yakılan bir türküden. 9 Ekim 71. Ankara 1 numaralı Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi bu genç insanlardan 18'i hakkında idam cezası veriyor. Kararı veren mahkeme 3 kişiden oluşuyor. Başkan Tuğgeneral Ali Elverdi. Üye Hakim Albay Ahmet Tetik ve üye Hakim Albay Mehmet Turan. Ölüm cezasına çarptırılan bu çocukların eylemleri bellidir. Banka soymuşlardır, adam kaçırmışlardır, polis kulübesine ateş etmişlerdir, izinsiz silah taşımışlardır. Evet, bunlar yasalarımıza göre suçtur ve cezaları vardır. Oysa haklarında verilen ölüm cezalarının nedeni olan suçlar bu suçlar değildir. Türkiye Cumhuriyeti Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun tamamını veya bir kısmını tayir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanunla teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisi'ni ıskata veya vazifesini yapmaktan mene cebren teşebbüs etmekten dolayı ölüm cezalarına çarptırılmışlardır. Anlaşılır bir dille anlatmak gerekirse, anayasanın bütününü ya da bir bölümünü bozmaya, değiştirmeye ya da ortadan kaldırmaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni devirmeye ya da çalışamaz, görevlerini yapamaz duruma getirmeye ve bütün bunları gerçekleştirmek için de zor kullanmaya kalkışmaktan dolayı bu ceza verilmiştir 18 genç insana. Verilen cezalarda Türk Ceza Yasasının bu 146. maddesine göre ölümdür. Sanık avukatları askeri yargıtay 2. dairesine başvurarak bu kararın bozulmasını isterler. Askeri yargıtay kararı bozar ancak 3 kişinin idamını yerinde görür. 11-1971. Aynı 3 üyeden oluşan mahkeme ilk kararında direnir ve 18 sanığın idamına yeniden karar verir. 9-2-1972. Sanık avukatları bu kez askeri yargıtay daireler kuruluna başvurarak bu kararın da bozulmasını isterler. Kurul bu kararı bozar. Ancak 3 kişinin idamı yine onaylanmıştır. 24-4-1972. Yine de bu karar oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla alınmıştır. Çünkü 2 üye karşı oy kullanmışlardır. Bunlar Yargıç Tuğgeneral Kemal Gökçen ile Yargıç Albay Nait Saçlıoğlu'dur. Ali Elverdi başkanlığındaki 3 kişiden oluşan Ankara 1 numaralı Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi yasalar açısından bu karara uymak zorundadır. Bu karara uyar ve böylece olay kesinlik kazanmış olur. 3 sanık idam edilecektir. Bunlar Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'dır. Öbür sanıklar hakkında da 5 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezaları verilmiştir. 3-7-1972. Olay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelir. Meclis konuyu ivedilikle görüşme kararı alır. Önce mecliste, sonra senatoda konu görüşülür. Adalet partililerin tam kadro olarak katıldıkları oturumda, ellerin büyük çoğunluğu bu 3 gencin bir an önce asılarak öldürülmeleri için havaya kalkar. Bir şeyin bir başka dönemde asılan 3 kişinin Menderes'in, Zorlu'nun, Polatka'nın öcünü almak istiyor gibidirler. 3-3 bitmelidir bu maç. CHP adına İsmet İnönü, yasa gücündeki bu meclis kararının bozulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurur. Anayasa Mahkemesi, meclisin bu kararını biçim yönünden anayasaya ve meclis iç tüzüğüne aykırı bularak geçersiz kılar. Olay, mecliste ve senatoda bir hafta arayla yeniden ve ivedilikle görüşülür. Açık oylama yapılır ve üç genç insanın asılarak öldürülmeleri konusunda kabul diyerek havaya kalkan kollar ne yazık ki çoğunluktadır. Adalet Partisi'nin o zamanki genel başkanı Süleyman Demirel'e yıllar sonra Nokta Dergisi'nin muhabiri şu soruyu yöneltecektir. Deniz Gezmiş o zaman yaptıklarını şimdi yapmış olsaydı 10-15 yıl hüküm giyerdi. Gezmiş'in idam dosyası şimdi önünüze gelse nasıl oy kullanırdınız? Süleyman Demirel bu soruyu şöyle yanıtlayacaktır. Deniz Gezmiş olayı o günkü şartlar içinde gelmiş geçmiş bir olaydır. Talihsiz bir olaydır. Biz o cezanın infazına oy verdik. O günkü şartlar onu gerektiriyordu. Ölümlerden hemen sonra. Görgü tanığı iki avukat ölümler tamamlandıktan sonra cezaevi müdürünün odasına çağrılır. İnfaz savcısı, tasihi karar isteğinde bulunan avukatların bu isteğini geri çeviren Yargıtay kararını yüzlerine karşı okur. O sırada odaya giren celatlardan biri, artık evlerine gideceklerini, paralarının ödenmesini ister. Onlara biraz daha beklemeleri gerektiği söylenir. Çünkü hazırlanacak infaz tutanağının altına onların da imzaları alınacaktır. Savcı, infaz tutanağını yazdırmaya başlar. Ölenlerin dar ağacında söyledikleri son sözlerini tutanağa geçirtirken, Yusuf'un kullandığı halkımın sözcüğünü milletimin olarak düzeltmeye kalkınca odada bulunan Ali Elverdi atılır. Bunlar millet demezler, halk derler, halkımın demiştir, doğrudur der. Yazdırılma işi tamamlanınca Ali Elverdi tutanağın bir kopyasını alır büküp cebine koyar. İki avukatın önünden geçerken durur. Sizler avukat olarak görevlerinizi sonuna kadar yaptınız. Ama bu iş başka iş der. Elinizdeki her imkanı kullandınız. Mukadderat böyleymiş. Allah taksiratlarını affetsin. İnfaz savcısı coşku içinde atılır. Görevlerini yaptılar tabii. Ama biz de yaptık. Ali Elverdi yürür gider. Avukatlar infaz tutanağının bir kopyasının kendilerine de verilmesini isterler. Size yarın vereceğim der savcı. Harçlarını hesaplatacağım. Ve ertesi gün avukatlara verilen infaz tutanağında Deniz Gezmiş ile Yusuf Arslan'ın son sözleri yoktur. Tutanaktan çıkartılmıştır. Ölümlerden 10 gün sonra avukat Mükerrem Erdoğan anlatıyor. İnfazlardan 10 gün sonraydı. Merkez cezaevinde siyasi hükümlü olan müvekkilim Süleyman Kızılca bölüğü görmeye gittim. Görüş izni almak için cezaevi müdürü Selahattin Eren'in odasına çıktım. Müdür uzun boylu, doğu şiveli, 45 yaşlarında esmer biriydi. Odaya girdiğimde telefonu çaldı. Açtı telefonu, beni görmemişti. Telefondaki ses infazı sormuş olmalı ki müdür çok basit oldu. 3 saat içinde işi tamamladık dedi. Karşısındaki son sözlerini sormuş olmalı ki müdür her üçünün de yaşasın Marksizm, Leninizm, Komünizm, kahrolsun Faşizm dediğini anlattı. Telefondaki sesin nasıllardı diye kesimlediğim sözüne de müdür şu karşılığı verdi. Çok korkmuşlardı. Her üçü de titreyerek çıktılar sehpaya. Yine bir soruya karşılık olarak da yalnızca Hüseyin sehpayı tekmelemek istediyse de bacakları fazla titrediğinden yapamadı. Öbürleri bunu da yapamadılar. Celatlar itti tabureleri dedi. Ve normal nezaket sözlerinden sonra telefonu kapatan müdür birden beni karşısında görünce afalladı. Normal olarak uzattığım görüş kağıdını hemen imzalaması gerekirken kağıda uzun süre baktı. Bu kişi hükümlüdür. Niçin görüşmek istiyorsunuz dedi. Hükümlüyle görüşülemez diye bir yasa hükmü olduğunu bilmiyordum dedim. Hayır, başka davası var mı diye sordum dedi. Var ya da yok, bunu size anlatmak zorunda değilim. Bu çocuk sıkı yönetimden geldi de onun için sordum. Gelebilir. Hayır, bir tutuklama kararı daha var da. Olabilir. Buraya geldiğinde üzerinde THKO'nun devrim stratejisi bildirisi çıktı. çıkabilir. Önünde duran giriş pusulasını imzaladı sonunda. Ben tam kapıdan çıkıyorken, siz infazda bulunmuştunuz değil mi dedi. Bulundum. Biraz önce telefon konuşmanıza şaştım doğrusu dedim. Niçin? İnsan bu kadar çok laf ederse, söylediklerinin içinde hiç olmazsa tek bir kelime olsun doğru olurdu diye düşündüm. Hangisi yanlış? Hangisi doğru? Yaşasın Marksizm, Leninizm, Komünizm demediler mi? Bu telefonları yanıtlamak zorundaysanız, son sözlerini de iyi hatırlamıyorsanız, sizde de infaz tutanağının bir sureti var, okuyup öğrenin. Korkmamışlar mıydı? Halkımız arasında bir deyim vardır. Yiğidi öldür hakkını yeme derler. İnsan hiç olmazsa bu öğüdü hatırlar. Ama Hüseyin çok cesurdu değil mi? Hepsi cesurdu. Hayır, Hüseyin çok cesurdu. Asılmadan önce ben uzun süre yanında kaldım. Benimle şakalaştı, güldü. Öbürlerinin de yanında otursaydınız, onlar da şakalaşırdı sizinle. Hayır, hayır, Hüseyin çok cesurdu. Ayrıldım yanından, görüşme odasına gittim. Deniz Gezmiş'in son mektubu. 6-5-1972 Merkez Cezaevi. Baba, mektup elinize geçmiş olduğu zaman aranızdan ayrılmış bulunuyorum. Ben ne kadar üzülmeyin dersem yine de üzüleceğinizi biliyorum. Fakat bu durumu metanetle karşılamanı istiyorum. İnsanlar doğar, büyür, yaşar ve ölürler. Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığı süre içinde fazla şeyler yapabilmektir. Bu nedenle ben erken gitmeyi normal karşılıyorum. Ve kaldı ki benden evvel giden arkadaşlarım hiçbir zaman ölüm karşısında tereddüt etmemişlerdir. Benim de tereddüte düşmeyeceğimden şüphen olmasın. Oğlun ölüm karşısında aciz ve çaresiz kalmış değildir. O bu yola bilerek girdi ve sonunun da bu olduğunu biliyordu. Seninle düşüncelerimiz ayrı ama beni anlayacağını tahmin ediyorum. Sadece senin değil, Türkiye'de yaşayan Kürt ve Türk halklarının da anlayacağına inanıyorum. Cenazem için avukatlarıma gerekli talimatı verdim. Ayrıca savcıya da bildireceğim. Ankara'da 1969'da ölen arkadaşım Taylan Özgür'ün yanına gömülmek istiyorum. Onun için cenazemi İstanbul'a götürmeye kalkma. Annemi teselli etmek sana düşüyor. Kitaplarımı küçük kardeşime bırakıyorum. Kendisine özellikle tembih et. Onun bilim adamı olmasını istiyorum. Bilimle uğraşsın ve unutmasın ki bilimle uğraşmak da bir yerde insanlığa hizmettir. Son anda yaptıklarımdan en ufak bir pişmanlık duymadığımı belirtir. Seni, annemi, abimi ve kardeşimi devrimciliğimin olanca ateşiyle kucaklarım. Oğlun Deniz Gezmiş. İmza. Deniz bu son mektubunu asılmadan hemen önce başgardiyanın odasında yazı makinesiyle odaya gelen bir görevliye söyleyerek yazdırmıştır. Yusuf Arslan'ın son mektubu. 2-5-1972 Salı. Sevgili babacığım, bu mektubu aldığın zaman ben ebediyen bu dünyadan göç etmiş olacağım. Ne kadar sarsılacağını tahmin ediyorum. 1,5 seneden beri benim yüzümden nasıl üzüntü içinde olduğunuz malum. Bu son olayı da metanetle karşılamanızı sadece dileyebiliyorum. Babacığım, bu olayda da annemin ve Yücel'in senin tesellilerine ve desteklerine ihtiyaçları çok. Bunun için ne kadar metin olursan hem senin sağlığın için hem de onlar için o kadar iyi olur. Elbette ki yıllarca emek verip yetiştirdiğin bir oğlun bir günde öldürülmesi kolay göstenecek bir olay değildir. Fakat siz benim ne için kimlere karşı mücadele verdiğimi biliyorsunuz. Ben bu açıdan rahat ve vicdan huzuru içinde gidiyorum. Sizlerin de bu bakımdan rahat ve huzur içinde olduğunuzu ve olacağınızı biliyorum. Babacığım, annemin ve Yücel'in senin desteklerine muhtaç olduklarını yukarıda söylemiştim. Onları rahat ettirmek için bütün gücünü kullanacağından zaten eminim. Burada şunu ilave edeyim ki, Yücel'in hastalığından kendimi sorumlu hissediyorum. Yücel için her şeyinizi ortaya koyacağınız konusunda da kuşkum yok. Ablamlar için söyleyeceğim, fazla üzülmesinler. Olayın sarsıntıları geçtikten sonra normal hayatlarını devam ettirsinler. Mehtap'a ne diyeyim? Benim için her zaman bol bol öpün. Babacığım, cezaevinde kalan arkadaşları ara sıra yoklarsan, hallerini hatırlarını sorarsan çok memnun olurum. Her birisi oğlun sayılır. Dışarıda bizler için uğraşan dostlarımı ve dostlarını hiçbir zaman unutmayacağını biliyorum. Mektubum burada biterken sizi, annemi, Yücel'i, ablamı, Aziz abiyi, Mehtap'ı hasretle kucaklarım. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Yusuf Arslan. Not: akrabalara da bir mektup yazdım. Fakat belki vermeyebilirler. Hüseyin İnan'ın son mektubu. Babama, anneme, kardeşlerime ve yakın akrabalarıma. Söyleyecek fazla söz bulamıyorum. Bir insanın sonunda karşılaşacağı tabii sonuç, bildiğiniz sebeplerden dolayı erken karşıma çıktı. Üzüntü ve acınızı tahmin ediyorum. İleride durumumu çok daha iyi anlayacağınız inancındayım. Metin olun. Üzüntü ve acılarınızı unutmaya çalışın. Bütün varlığımla hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Yazılacak çok şey var. Fakat hem mümkün değil, hem de sırası değil. Candan selamlar. Hüseyin İnan. Zehir olayı. O gün 18 Eylül 1971 mahkeme hiç beklemezken salıverilmeme karar verdi. Mahkeme dönüşü doğruca denizlerin koğuşuna girip hepsi de idamla yargılanan o arkadaşlara az sonra cezaevinden çıkacağımı utanarak açıklamak zorunda kaldım. Yarım saat sonra hepsiyle ayrı ayrı öpüşüp koğuşuma geçtim. Nöbetçi gardiyan denizin de benimle birlikte gelmesine göz yummuştu. Bomboştu bizim koğuş. Herkes avluda olmalıydı. Öteberimi toparlayıp çantamı hazırlamaya başladım. Deniz işte orada 3 kişilik zehir istedi benden. Ben, Yusuf, Hüseyin, üçümüz ipin ucunda sayılırız artık, asacaklar bizi. Ölümümüzün bu adamların elinden olmasını istemiyoruz dedi. Ve anlaştık aramızda. Dışarıda araştırıp en çabuk etkileyen zehri bulacak, gri renkli 3 ilaç kapsülünün içine dolduracak, kapsülleri kırmızı ciltli bir kitabın kalın kapak kartonunun içine ustaca gömüp yerleştirecek, onlara ulaştıracaktım. Deniz'in söylediğine göre üçünün de gri renkli yüksek yakalı balıkçı kazakları varmış. Zehir dolu kapsülleri yakalarını örüp gizleyecekler, son dakikada elleri kolları bağlı bile olsa uzanıp kapsülü dişleriyle kıracaklar, zehri emecekler ve yaşamlarına kendi elleriyle son verebileceklermiş. O gün böylesine ağır bir görevle yüklü olarak çıktım cezaevinden. Araştırdım, siyanür en çabuk etkileyen ve en güçlü zehirlerden biriydi. Ancak onun da bir etkileme süresi ve biçimi vardı. Gerçi daha ağızdayken kana karışıyordu ama beden ihtilaçlar içinde bir süre çırpınıyor, ağızdan köpükler falan geliyordu. Oysa adli tıp dersinde ası olarak okuduğumuz asılma, ölümü en hızlı getiren öldürme girişimlerinden biriydi. Ayakların altındaki sehpa çekilir çekilmez, gövdenin ağırlığıyla boyun omurlarından ikisinin arası hemencecik açılıyor, bilinç bir anda yok oluyor ve ölüm o anda gerçekleşiyordu. Ondan sonra görülen titremeler, çırpınmalar, bitkisel tavırlardı. Bir anda ölüme geçen bedenin doğal ve son tepkileriydi. Avukatlarıyla haberler gönderiyor, benden sürekli kitap istiyorlardı. Onlara paket paket kitaplar gönderiyordum. Ama benden asıl bekledikleri o kalın ciltli kırmızı kitap bir türlü geçmedi ellerine. Asılmamaları, öldürülmemeleri için dışarıda pek çok insan pek çok girişimde bulundu. Bu arada biz de bir şeyler yapmaya çalıştık. Topladığımız 20 bin imzalı dilekçeyi bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuna açıklarken, insanlık dışı, çağ dışı bir cezalandırma biçimi olan idam cezasının kaldırılmasını istedik. Dışarıdakilerin her girişimi o arkadaşları yaşatmak, asılmalarını önlemek içindi. Durum böyleyken, kendilerini öldürebilmeleri için onlara zehir bulup göndermek, düşündüklerimizle de yapmak istediklerimizle de çelişiyordu. Ve sonuçta istediği 3 kişilik zehri denize ulaştıramadım. Çok düşündüm, çok tartıştım kendimle. Çok acı çektim ama yapamadım. Gülünün solduğu akşamda bu konuyu daha geniş boyutlarda bütün ayrıntılarıyla anlatacaktım. Bence kitabın en ilginç, en önemli bölümlerinden biri olacaktı. Kitabımı yazarken yazılıp bitmiş bir takım bölümleri sevdiğim dostlarıma okuyor, üzerinde tartışıyorduk. Bu arada daha yazmakta olduğum zehir olayını da anlatıyor, tepkilerini öğrenmek istiyordum. Ancak konuyu kime açtıysam ağız birliği yapmış gibi hepsi de karşı çıktı. Bu konuyu hiç açıklamamamı istediler. Onlara bir türlü katılamadım ama onların dediğine uydum. Yazmadım bu konuyu. Keşke yazsaymışım. Yazmama karşı çıkan o arkadaşlardan bir kısmı yemediler, içmediler, sağda solda bu konuyu anlattılar. Geç kalmıştım. Olay dedikodu düzeyinde ve asılarak öldürülen o üç genç insanın anılarını zedeleyecek biçimlere sokularak, özünden saptırılarak bir anda yaygınlık kazanmıştı. Bunu önlemek için doğrusunu açıklamak yine bana düşüyordu. Konuyu Nokta Dergisi'nde açıklamak zorunda kaldım. Vay sen misin açıklayan? Tepkiler şaşırtıcı boyutlardaydı. Ancak okurlardan gelmiyordu bu tepkiler. Bir takım aydınlardan geliyordu. Kendilerince Türk solunun en gözdeleri, en vazgeçilmezleri, en sivri uçlarıydılar. Her söze ben ya da biz diye başlamaya alışmış, alçak gönüllü olmayı belli ki çoktan unutmuş, aydın geçinen bu kişilerin bildiği, tanıdığı deniz zehir falan istemezdi. Çünkü zehir istemek devrime ters düşen bir eylemdi. Hadi istedi diyelim, herhalde denizin zehir isteyebileceği son kişi Erdal Öz olabilirdi. Onlar ki ne zaman, nasıl, nerede olduğu bilinmese de her an denizin en yakınındaydılar. Onlar dururken deniz ne diye benden istesindi zehiri. Düpedüz yalandı bu zehir olayı. Bütün bunlar bir yana, şu bir gerçek ki deniz gezmiş benden üç kişilik zehir istedi. İntiharı düşünmüş olmaları umutsuzluk ve korku belirtisi olarak düşünülmemeli. Paniğe ve korkuya kapılarak yapılmış bir seçim değil bu. Ölüme hayır demek yetmez, yaşama evet demek gerekiyor diyor Sergei Moscovici. Önlerinde yalnızca ölüm vardı. Ölüme hayır deme hakları bile kalmamıştı. Yaşam göz göre göre alınıyordu ellerinden. Üstelik buna kendileri değil, başkaları karar veriyordu. İntihar etmeyi düşünmüş olmaları bana kalırsa özgürce bir seçimdi. Karşı oldukları insanların belirlediği biçimde ve zamanda asılarak öldürülmek yerine ölümün biçimini de zamanını da değiştirmek bir tür karşı çıkıştı, bir tür başkaldırıydı bence. Asılarak öldürülme, ölenlerin iradeleri dışında gerçekleşen bir ölüm biçimidir. Cesaret bile gerektirmeyebilir. Oysa intihar ancak ve ancak ölenin kendi iradesiyle gerçekleşebilir ve kesinlikle cesaret isteyen bir eylemdir. Hiç de kolay olmayan bir eylem. Alvarez'in deyişiyle inanıyorum ki gününü bekleyerek ölmek intihardan daha çirkin ve kolaycı bir yolu seçmektir. Allende de öyle yapmamış mıydı? Pinochet'in gözü dönmüş katillerine karşı başkanlık sarayında sonuna kadar savaşarak direnmiş, sonunda onların kurşunlarına hedef olmak yerine silahının namlusunu ağzına sokup basıvermişti tetiğe. Ve bu tavır onun devrimci kişiliğine en küçük bir gölge bile düşürmemişti. Sonunda asılarak öldürülen o genç insanlar gerçekten yiğit kişilerdi. Ölümleri dokunaklı, erkekçe söylenmiş yanık bir türkü gibidir. Benden istenen o üç kişilik zehri gönderip göndermemek arasında öylesiye bocaladığım o bunalımlı günlerimde konuyu ilk bir iki dostuma açmışım. Biri denizlerin asılışlarında hazır bulunan iki avukattan biri ve bence o trajik olayın kesinlikle tek ve biricik görgü tanığı Mükerrem Erdoğan. Biri de hapishane dostum, usta gazeteci, dünya güzeli bir insan Emil Galip Sandalcı. En sivrilerin, en hızlıların açtığı kara çalma kampanyasını görünce dayanamayıp zehir olayı konusunda basına açıklama yapma gereğini duyan bu iki insanın sözlerine burada kısaca yer vermek istiyorum. Nokta Dergisi 5.4.87 tarihli sayısında Emil Galip Sandalcı'nın açıklamasını şöyle sunuyordu. Sandalcı tahliye oluyor ve kendisinden bir süre önce tahliye olan Erdal Öz'le buluşuyorlardı. Sandalcı aralarındaki konuşmayı şöyle özetliyordu. Erdal bana Deniz'in kendisinden üç kişilik zehir istediğini ve bunu içeri sokup sokamayacağını sorduğunu söyledi. Bana ne düşündüğümü sordu. Ben bunun pratikte hemen hemen imkansız olduğunu, sağlansa bile çok riskli olduğunu söyledim. Çünkü haklarında henüz kesinleşmiş bir karar yoktu. Erdal doğru söylüyor, söylemiyor meselesine gelince onu en iyi Erdal bilir. Ama hiçbir mecburiyeti yokken bundan 10 küsur sene önce bana bu olaydan bahsetmişti. Aynı dergi aynı sayısında avukat Mükerrem Erdoğan'ın da görüşlerini yayımlıyordu. Deniz'in Erdal Öz'den zehir istediğini doğrulayan diğer kişi ise bir süre Deniz gezmiş ve arkadaşlarının avukatlığını üstlenen Mükerrem Erdoğan'dı. Bir görüşmede Deniz gezmiş Erdoğan'a Erdal bir emanet gönderecekti, gecikti diyor. Bu emanetin ne olduğunu sormak istemeyen Erdoğan da peki iletirim demekle yetiniyordu. Mükerrem Erdoğan olayın devamını şöyle anlatıyordu. Erdal'ın işlettiği kitap evine gittim. Olayın mahiyetini bilmediğim için bir emanet gönderecek misin? Çocuklar onu sordular dedim. Erdal o zaman beni dışarı çıkardı ve yahu istedikleri zehir ama ben bunu nasıl göndereyim ya da göndermem doğru olur mu bilmiyorum dedi. Ben de bu işi yapmamasını, olayın Yargıtay'dan döneceğini söyledim. Ama onların tahmini doğru çıktı. Yargıtay 3 hakkında onama kararı verdi. Bir süre sonra aynı yönetim tarafından tutuklanan Erdoğan'ın bu konuda unutamadığı bir şey daha vardı. Kendilerine kontrgerilla diyen bir takım kişiler beni karargahlarına götürdüler. Orada kendisine albayım denen birisi bana doğrudan Denizler'in emanetleri neydi diye sordu. Şaşırmadım çünkü o gün Deniz'le yaptığımız görüşme boyunca arkamda not tutuyorlardı. Yıllardır bu olayı kimseye söylemeyen Erdoğan nedenini şöyle açıklıyordu. Böyle bir şey fazla önemli değil. Gerek duymadım. Çünkü idamla yargılanan bir insanın zehir istemesi ne zaaftır ne de küçültücü bir şeydir. Onlar da her şeyden önce insandılar. Bir de bu olay doğru değil diyenler var. Bunu neye dayandırıyorlar bilmiyorum. Ancak kesinlikle doğru. Daha da şüpheci olanlar benim 1972 yılında kontrgerillada alınmış ifademi bulup bakarlarsa görürler. Gülünün solduğu akşam bir takım belgelerden yola çıkılarak yazılmış bir belgesel değildir. Cezaevindeyken tuttuğum notlarımdan, günlüklerimden, mektuplarımdan, anılarımdan yola çıkarak yazdığım bu kitabın tek doğrucu tanığı yine benim. Tanıklıktır benim yaptığım, bir yazarın tanıklığı. Okur yazdıklarıma inanıp inanmamakta özgürdür. Anlattıklarıma ya inanacak ya da inanmayacaktır. Üçüncü bir seçeneği yoktur. İnandırıcılık da ancak benim elimdedir. Benim anlatım biçimimde, benim yazarlık gücümdedir. Ben bu kitapla doğmadım. Öyleyse inandırıcılık benim insan ve yazar olarak bütün bir geçmişimdedir. Kitabın sonu.